Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamına selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizden kendi kelamına, Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerine can kulağıyla kulak vermemizi, onu dikkatlice dinlememizi ve ondan böyle onun manasının, muhtevasının, bir bahar yağmurunun toprağa işlemesi gibi gönlümüze işlemesini, sonra da o bahar yağmuruna yoğrulan toprağın türlü türlü bitkileri, meyveleri, sebzeleri, nebatatı rengarenk bitirdiği gibi gönlümüze işleyen o Kur'an-ı Kerim'in, Efendimiz Aleyhisselam sözlerin manevi bereketiyle de bizlerden adeta o rengarenk bitkiler, meyveler gibi salih amellerin çıkmasını bizden istemektedir. Hatta ayet-i kerimede "Vel beledut tayyibu yahrucu nebatuhu bizde Rabbi" güzel bir belde, verimli bir toprak, Rabbinin izniyle oradan her türlü güzel bitkiler ortaya çıkar. "Vellezi habuse la yahrucu nekide" ama bir kıraç toprak. Yani kumlu, kıraç, verimsiz toprakta ise ancak bazı böyle işe yaramaz dikenler, çalılar ortaya çıkar buyuruyor. Onun için adeta bizim gönül dünyamızın bir mümbit toprak gibi olmasını, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinin adeta o toprağa yağan bahar yağmurları gibi olmasını ve o topraktan biten bitkiler gibi de bizim elimizden, gözümüzden, ayağımızdan, kalbimizden de böyle Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı güzel sözler, ameller, ahlak, imbat etmesini bizden istemektedir böyle güzel misallerle. Ve yine ayet-i kerimede Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak "Ellezîne yestemî'ûnel kavle feyettebî'ûne ahsenehû" o müminler Allah'ın kelamına, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine, hikmet dolu bunlar, onları can kulağıyla dinlerler ve onu da gereğini yapmak üzere dinlerler. Sonra da o öğrendikleri bilgilerin en güzelini, yani onlara layık olan en güzel ameli yapmaya gayret gösterirler buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak bizim kulağımıza, gözümüze, kalbimize sahip çıkmamızı istiyor ve وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Hatta seni iyilendirmeyen şeylerin peşine düşme. Çünkü hadis-i şerifte "Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi" bir Müslümanın, yani İslam'ının güzelliğindendir "ma la ya'ni" terk etmek. Yani bir insan kendisine gerekmeyen lüzumsuz şeyleri ne kadar çok terk ederse, uzak tutabilirse o kişi o kadar güzel bir Müslüman olur buyuruyor. Bir de aynı zamanda sorumluluk var. Her şeyden Cenab-ı Hak soracak. Yani gözümüzün gördüğünden, kulağımızın duyduğundan, kalbimizin düşündüğünden soracak. İnne sema'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mesula. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi yaptıktan sorumlu olacak. Aman bunları dikkatli kullanın. Bunları lüzum şeyle meşgul etmeyin uyarısı yapılmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Müslüman için sükunet içerisinde dinlenilmesi ve anlaşılması gereken tabii ki en öncelikli söz Allah'ın kitabıdır. Nitekim Allah Teala Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde "Estaizu billah ve izâ kuri'el Kur'ânu testemî'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn" Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin buyurmaktadır. Tabi alimlerimiz diyorlar ki Cenab-ı Hak ne bize vaat ediyor? Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinlersek, susarsak Cenab-ı Hak bize merhamet edecek. Cenab-ı Hak'ın rahmetine ayrı olacağız. Neye karşılık? Susup dinlediğimiz zaman. Demek ki o Kur'an-ı Kerim'i kendimiz dikkatlice okursak, tilavet edersek çok daha fazla bir merhamet, rahmet ereceğiz. Hele o okuduğumuz, dinlediğimiz Kur'an-ı Kerim'e manasını anlarsak demek ki ereceğimiz rahmet daha fazla olacak. Hele hele ihlasla o dinlediğimiz ayetlerin gereğini de getirirsek o zaman yani nail olacağımız rahmet düşünmemiz lazım. Yani sadece okunan ayetleri dinleyip susmak eğer bizi Cenab-ı Hakk'ın merhametine, rahmet eriştiriyorsa onun ötesini yapacağımız işte Kur'an-ı Kerim okumak gibi, anlamak gibi, gereğini yapmak gibi mesela diyelim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak işte huzil affe buyuruyor ki sen diyor af yolunu tut. Ve emur bil urfi insanlara Allah'ın dilini anlat, güzel şeyler söyle. Ve a'rid an cahilin cahilin yüz çevir. Bak bir ayet-i kerime okunuyor, dinliyoruz. Dinledikten sonra nasıl anlıyoruz? Nedir anladığımız şey? Efendim af yolunu tutmak, affetmek. Affetmek nedir? Affetmek bize yapılan, şahsın yapılan kötülükleri onu ya tamam yapıldım ama ben seni cezalandırmıyorum. Sana hakkım olan misliyle karşılık vermekten de vazgeçiyorum diyebilmektir. İyiliği emretmek insanlara yani Allah'ın diyelim ki işte emri marufta olduğu gibi yani inancından, namazından, orucundan, zikrinden, tefekküründen, güzel ahlakından bunları emretmek. Bir de cahillerin yüz çevirmek, cahille cahil olmamak yani o vakarımızı korumak bir ayet-i kerime. İşte onu diyelim ki güzel dinlersek, sonra onun manasını anlarsak, sonra da onun yerini yaparsak, hatta alimler diyor ki bu ayet-i kerime 3 emirle İslam'ın bütün güzel ahlakını hülas etmiştir. Böyle oluyor. Şimdi yine ayet-i kerimede işte vezkür rabbike fi nefsike tadarruan ve hifeten ve dünel cerimnel kabiz gudu ve la asale ve la tükmel gafilin Rabbini içinden gönlünden yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret böyle yalvararak yakararak yani o zikrin tadını, heyecanını, halavetini, coşkusunu yaşayarak zikret ve la tekmini gafilin sakın gafilin olma. Bak bu ayet-i kerimeyi güzelce efendim okusak, okunduğu zaman dinlesek, manası anlası yapacak olsak o zaman demek ki çok daha fazla büyük bir rahmete, merhamete nail olacağız. Şimdi bu da bu ayet-i kerimede şu hususa acizane yer vermek istiyorum. İnşallah isabetli bir tespit olur. Buyuruluyor ki Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Yani bu tabi sadece böyle diyelim ki mihrapta, namazda okunan Kur'an-ı Kerimler yani bir aşır olarak, bir mukabele olarak okunan Kur'an-ı Kerimler anlamına geleceği gibi kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının anlatıldığı sohbetler, yani diyelim ki bir ayetlerin tefsirinin yapıldığı, hadislerin izahının yapıldığı, bir fıkıh meselesinin arz edildiği, yani bütün İslam ilimler aslında Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Yani doğru bir şekilde yazılan, anlatılan bütün ve İslam'ı anlatan sözlerin hepsi aslında Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve aslında Kur'an-ı Kerim demektir. Dolayısıyla mihrapta hoca efendinin okuduğu veya bir radyoda televizyonda hoca efendinin okuduğu bir Arapça metni Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ne kadar ayetin emri ise en az onun kadar veya biraz daha fazla o ayetlerin manasının anlatıldığı, tefsirin yapıldığı, manası anlatıldığı ya Cenab-ı Hak ayette şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak'ın emri budur. Cenab-ı Hak şunu emrediyor, yasaklıyor tarzında bunların da anlatıldığı, konuşulduğu sohbetler de Kur'an gibidir, Kur'an'dır, Kur'an'ın anlamıdır, tefsiridir ve onları dinlemek gerekir, susmak gerekir. O zaman yine bunlar da bizi Allah'ın rahmetine eriştirecek güzel bir ahlak ve edep olacaktır. Onun için yani bir camiye gittiğimiz zaman baktık ki bir cuma vaazı. Hele cuma hutbesinde zaten Efendimiz Aleyhisselam malumunuz böyle kişinin işte elbiseyle oynamasına, çakıl taşlarıyla oynamasına, başka bir şeyle efendim meşgul olmasına efendim yasaklıyor. Yapmayın diyor. Bu diyor doğru değildir. Çünkü Cuma'nın hutbesi iki rekat namazın, yani Cuma namazı aslında dört rekat farzdır. Dört rekat farzdır. Biz kaç rekat kılıyoruz? İki rekat kılıyoruz. Diğer iki rekat ne oluyor? Diğer iki rekat okunan hutbedir. Hutbe de efendim Cuma namazının farzıdır. Dolayısıyla bu da ibadettir. Namazın muhtevasındadır. Onu dinlerken dikkat etmek gerekir. Aynı şekilde ayet-i kerime bize, yani Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Ayet-i kerimesi bize, yani dini sohbetlerin, Kur'an-ı Kerim muhtevasına girecek sohbetlerin, konuşmaların, bunların da Kur'an okumak gibi olduğunu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in manasını bize anlatıyor ve onu da dikkat dinlemek lazım. Hatta camide hoca efendi o ayetleri okurken, onları anlatırken, hadisleri okurken, yani tesbih bile çekmemek lazım ve onu dikkatlice böyle can koyup dinlemek lazım. Ayet-i Kerim'in bunu da emrettiği kanaatini taşımaktayım acizane kıymetli dinleyenlerimiz. Can kulağı dinlemek, sözü söyleyene duyulan sevgi ve saygıdan kaynaklanır. Bir de orası var. Ya biz kimi can kulağı dinleriz? Kime daha tam kulağımızı veririz? Kimi dinlerken daha böyle kendimizden geçeriz? Dikkat etmemiz lazım. Sevdiğimiz insanlar. Dolayısıyla okunan Kur'an ayetlerine içtenlikle ve anlama çabasıyla kulak vermeyen kimsenin Rabbine saygı duyduğunu söylemek de mümkün olmaz. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ı da Cenab-ı Hakk'ın elçisini dinlemek ve sözlerin gereğini getirmek üzere itaat etmek de hem bir görev hem de aynı zamanda bir bağışlanma vesilesidir. İnsanların duyulmasını istemedikleri özel konuşmalarını dinlemek ahiret hayatında azap vesilesi olacaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurmaktadır. Diğer yandan ilahi hakikatlere ters düşmeyen, edebe ve ahlak aykırı olmayan, şiir gibi edebi türünde dinleyen ve bunda bir sakınca görmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ilkelere ters olanların dinlenilmesini ise tasvip etmemiş ve eleştirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabit gibi edebi yetenek sahibi bazı sahabeleri o dönemde medya işlevini gören şiir söyleme alanında teşvik etmiştir. Çünkü bu tür faaliyetleri İslam düşüncesinin kültürel alandaki mücadelesinde bir araç olarak değerlendirmiştir. Gazvelere giderken yolculuğun sıkıcılığını hafifletmek amacıyla okunan şiirleri, bir bayram sabahı küçük kızların def eşliğinde okuduğu kahramanlık şiirlerini Efendimiz Aleyhisselam dinlemiş, müşrik olmasına rağmen Sakif kabilesinin en büyük şair Ümeyye bin Ebu Salt'ın yüzünden yüzden fazla dizesini Arafat dönüşü Mina yolunda dinledikten sonra Ümeyye neredeyse şiirlerinin diliyle Müslüman olmuş buyurmuştur. Yani şiirleri Müslüman oldu ama kendisi Müslüman olmadı buyurmuştur. Dinlenecek sözler konusunda seçici davranan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sözün göreceği işleve göre onu dinlemeyi teşvik etmiş ve yasaklamıştır. Yani söz faydalıysa dinlemek gerekir, zararlıysa dinlemek gerekir. Ne kadar bir efendim sözün durumuna göre Efendimiz Aleyhisselam ya onu dinlemeyi teşvik etmiş veya yasaklamıştır. İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmak sadece güzel söz söylemekle mümkün olmamaktadır. Güzel konuşma kadar belki de ondan daha da öncelikli olarak etkili dinleme becerilerini kullanmayı öğrenmek gerekir. Dinlemeyi bilmeyen kimsenin sadece konuşma yeteneğini kullanarak karşısındaki ile çift yönlü ve anlamlı bir ilişki yürütmesi imkansızdır. Çoğunlukla toplumu yönlendirenler muhataplarını dinlemeye gereken önemi vermezler. Yöneticiler idare ettikleri kimselerin kendilerini dinlemesine, anne ve babalar çocuklarının susarak söz hakkını onlara vermesine, öğretmenler öğrencilerinin sessiz birer muhataba dönmesine alışmışlardır. Halbuki karşıdakini iyi dinlemeden onun maksadı, ihtiyaçları, inanç ve fikir dünyası doğru tespit edilemez. Yetenekleri ve potansiyeli keşfedilemez. Bir kimsenin yanlış düşünce ve davranışları o kişiye kulak verilmeden, tam olarak anlaşılmadan ve ikna edilmeden değiştirilemez. Bazen iyi dinlemek, iyi konuşmaktan daha etkili bir çözüm kaynağı olabilir. Unutulmamalıdır ki Allah insanlara konuşacak bir dile karşılık dinleyecek iki kulak bahşetmiştir. Yani bu çok önemli bir noktaya temas etmiş kitabımız. Gerçekten yani hem sohbetlerin ne şekilde yapılması gerektiği, hem efendim öğretmenlik uygulamalar açısından bir sınıf yönetimi, sınıfta talebelere ders anlatırken yani dinleyenlerinde bir kısım duygularını, kanaatlerini, taleplerini, ihtiyaçlarını anlamak, onları konuşturarak bunları ortaya çıkarmak ve ona göre de konuşmamızı, dersimizi yönlendirmek tabii çok daha yani monolog değil, yani tek yönlü sadece hocanın taklidi bulunmuş olduğu bir sohbet ve ders metodu değil. Aslında diyalog, yani soru cevaplı ama uygun bir şekilde. Yani o oradaki dersin diyelim ki muhtevasına, dersin diyelim ki efendim konusuna uygun tarzda böyle karşılıklı sorular, cevaplar, talepler, o talepleri karşılayacak cevaplar tarzında çok daha etkili olacağı burada dile getirilmiş olmaktadır. Yani burada özel bir şey olacak ama onu paylaşmak istiyorum. Peki muhterem Osman Efendi Üstazımızın sohbetle ilgili olarak sohbet yapan kardeşlerin söylemiş olduğu, yani şahit olmuş olduğumuz bir şeyi paylaşmak istiyorum. Özellikle liseli gençlere, ortaokul talebelerine, üniversite gençlerine, bir gençliğe sohbet yapan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize Osman Efendi Üstazımız şunu söylemişlerdi, söylüyorlardı. Yani öncelikle siz onları konuşturun. Sohbete katılan gençleri konuşturun. Onların sorularını alın. Onlar neler hissediyorlar, neler düşünüyorlar, neye ihtiyaç duyuyorlar, kafalarındaki sorular nelerdir, neyin efendim ihtiyacı içindeler. Ve belki en çok onlar konuşmalı ve sohbet abisi onları dinleyerek onların taleplerine cevap vermeli. Sohbetler bu şekilde olursa faydalı olur. Bu şekilde olursa soruların cevapları verilmiş olur. Bu şekilde olursa onun devamı sağlamış olur. Diğer türlü işte ben okurum, dinleyen dinler, dinleyemeyen dinlemez, anlayan anlar, anlamayan anlamaz tarzında olursa onlardan çok fazla bir fayda mülah edilemez diye buyururlardı. Burada da onun ne kadar yerinde bir metot olduğunun ifadesi yer almaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Risaletin Mekke döneminde Müslümanlar karşılaştıkları şiddetli muhalefet sebebiyle ilahi emirleri aktarmak ve açıklamak için okul gibi örgün eğitim kurumlarına sahip olamamışlardır. Bu sebeple yeni Müslüman kuşağın yetiştirdiği temel eğitim tarzı anlatmaya ve dinlemeye dayalı yaygın öğretim olmuştur. Hz. Peygamber'in bulunduğu her yer adeta bir eğitim ortamına dönüşmüştür. Evde, çarşıda, kısacası toplumsal hayatın yaşandığı her mekanda nebevi tebliğ ve öğretiler soru, cevap ve sohbet üslubu içinde aktarılmıştır. Medine döneminde ise bu sohbet ve ders halkalarının merkezi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidi olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak yatsıdan sonra sohbet etmeyi hoş karşılamamışsa da bazen Müslümanları ilgilendiren meseleleri Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le yatsı namazından sonra müzakere etmiştir. Bazen de yatsı namazlarından sonra Medine'ye gelen misafir heyetleri kaldıkları evleri ziyaret ederek onlara sohbet etmiş, İslam'ın ilk tebliğ edildiği zaman diliminde başından geçen hatıraları onlarla paylaşmıştır. Nitekim ashabtan Cabir bin Semure şöyle anlatmaktadır. Ben diyor Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisinde 100'den fazla kere bulundum. Onun ashabı mescitte oturup şiirler okur, cahiliye devrinde olan bazı işlerden söz ederlerdi. Efendimiz Aleyhisselam konuşulanları sessiz bir biçimde dinler, zaman zaman da onlarla birlikte gülümserdi. Sohbetin faydalı ve verimli olabilmesi için gözetilmesi gereken bir takım prensipler, esaslar vardır. Öncelikle sohbet meclisinin meşru ve sağlıklı bir zemin olmalıdır. Yani konuşmak için bir araya gelen insanlar dertlerini, fikirlerini, ideallerini, bilgilerini veya tecrübelerini paylaşırken iyiye ve doğruya odaklanmalıdır. Sohbet edilen yerde Kur'an ayetleri inkar ediliyor, Allah korusun. ve İslam'ın prensipleri alay alınıyor ama kimse buna engel olmayı ya da sözü değiştirmeyi düşünmüyorsa bu tür konuşma ortamların terk edilmesi emredilmiştir. Ayet-i Kerime açık zaten bu konuda. Gerek efendim En'am suresinde, gerek efendim Nisa suresinde Cenab-ı Hak وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ size diyor, daha önce En'am suresinde söylemiştim diyor, ayet inmişti. En اِذَا سَمِعَتُمْ اَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُوا بِهَا اَوْ يُسْتَحْسُوا بِهَا. Eğer bir ortamda, bir mecliste, bir televizyon ekranında olabilir, bir internet sayfası da olabilir, neresi olursa, gözümüzün gördü, kulağımız duydu, oralarda eğer Allah'ın ayetleri inkar ediliyorsa veya o ayetleri alay ediliyorsa, yani de içkidir, kumardır, böyle efendim iffetsizlikler tarzında bütün hususlarla ilgili olarak Allah'ın ayetleri inkar ediliyor veya istihza ediliyorsa orada oturmayın diyor. فَلَا تَقُدُ مَعُمْ حَتَّ يَخُودُ فِي حَدِسِنَ غَيْرِ. O inkar ve alay ortamı değişmeden, başka daha böyle makul bir efendim zemine taşınmadan orada asla oturmayın. İnneküm eden misluğum, eğer orada güle oynaya tebessüm ederek böyle efendim katına katına oturursanız siz de onlar gibi olursunuz tehdidi gelmektedir. O bakımdan bu sohbetin meclisi, oradaki konuşulanlar, oradaki insanların halleri, orada gündeme getirilen konular çok önem arz etmektedir gerçekten de. Ancak ilmi ve hakikatin üretildiği meclislere katılma konusunda hiç kimse engellenmemiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımları hayızlı hallerinde bile onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemiş, ilmini istifade etmişlerdir. Sohbet, ilim ve irfan ehli kimselerle yapıldığında bir değer ifade eder. Nitekim sohbet koyulaştıkça insanların birbirlerinden etkilenme ve diğer fikirleri benimseme ihtimalinin artacağı düşünüldüğünde Peygamberimizin kişi dostunun dini yaşayışı üzeredir. Öyleyse sizden biri kiminle dost olduğuna dikkat etsin sözü ayrı bir önem kazanmaktadır. Sohbette yerine göre nükte ve espriye yer verilirse de katılanların onur ve şahsiyetleri rencide edilmemelidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyen sözü söyleme, getiremeyen söz verme tavsiyesinde bulunmuştur. Peygamber Efendimizin belirttiğine göre açıkça hukukun ihlal edildiği durumlar hariç sohbette konuşulan sözler bir emanettir. Dolayısıyla başka ortamlarda anlatılması, özel bir sohbet anında anlatılanların orada bulunmayanlara taşınarak yayılması doğru değildir. Yani şöyle, yani bir meclisin mahremiyeti vardır. Orada diyelim ki herkesin bilmesi gerekmeyen konuşmalar yapılmış olabilir. Sır mahiyetinde olabilir. Tabii onlar korunmalıdır, söylememelidir ama diyelim ki güzel bir sohbet dinledik. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler, hikmetli sözler, herkese fayda verecek bilgiler, onların konuşulmasına tabii ki bir sakınca asla yoktur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Müslüman konuşmasını anlamlı kılacak bir birikime sahip olmalı. Konuşurken sözlerin yanı sıra hal ve tavırlarına, yani konuşma adabına dikkat etmelidir. Nitekim Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselam bir kimseyle karşılaşınca onunla tokalaşır. Karşısındaki kimse elini bırakmadan elini onun elinden çekmezdi. Karşısındaki kimse yüzünü çevirmeden o da yüzünü muhatabının yüzünden başka tarafa çevirmezdi. Efendimiz aleyhisselamın beraber oturduğu bir kimsenin önüne doğru bacaklarını uzatarak oturduğu hiç görülmemiştir. Sözleriyle rahmet elçisinin konuşmadaki edep ve nezaketine dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimizin insanlara yüzü koyun veya burunların üstünde süründürerek cehenneme dolduran dillerini kazandığının başkası değil midir şeklindeki uyarısını aklından çıkarmamalıdır. Her insana en azından onu yaratanın ötürü değer vermeli ve karşısındakine kendisini ifade etme hakkı tanımalıdır. Zaman, zemin, içerik ve üslup olarak sohbet edeceği yerleri ve kimseleri iyi seçmelidir. Katıldığı meclisler ya kendisine iyilik, güzellik kazandırmalı veya orada başkalarını hayra ve hakka eriştirecek bir katkı sunmalıdır. İnsan sözlerinden olduğu kadar söyleyiş tarzından da sorumlu olduğunu bilmeli. Konuşmak kadar dinlemeye de zaman ayırmalıdır. İnsana verilen en büyük nimetlerden birisi olan konuşabilme yeteneğinin kendisini Rabbinin rızasına uygun bir şekilde yönlendirmesi için gayret etmelidir. Zira Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konudaki değerlendirmesi bunca sözü özetlemeye yetecek kadar açıktır. Kulun, Efendimiz buyuruyor ki kıymetli dinleyenlerimiz, kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın şu duası, onun dinleme ve konuşma konusunda hata yapmamaya ne kadar önem verdiğini gösterir mahiyettedir. Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım. Amin diyelim kıymetli dinleyenlerimiz. Bu duayla sizleri Allah'a emanet ediyor. Hürmetli muhabbetlerime arz ediyorum.